Sağlık Olsun programıyla bu hafta da karşınızdayız değerli izleyenler. Depremin üzerinden 12 gün geçti. Çeşitli uzmanlık kurumları ve hekimler sahadalar. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Klimik'te bu hafta sahadaydı. Konuğumuz Klimik'ten Profesör Doktor Alpay Azap. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. İyi yayınlar.
Teşekkürler. Deprem koordinasyonu oluşturarak sahayı gezdiniz. Öncelikle şunu merak ediyoruz. Nereleri gezdiniz ve ilk izlenimleriniz ne oldu?
Evet, biz Türkiye'deki enfeksiyon hastalıkları uzmanlarının uzmanlık derneğimiz. Pandemi döneminde de tanışmış olduk, toplumda bizi tanımış oldu. Yaklaşık 2500 üyemiz var. Bu deprem nedeniyle bölgedeki yaşam koşulları enfeksiyon hastalıkları açısından riskli bir durum oluşturuyor. Beklenen bir takım salgınlar söz konusu olabilir diye düşünerek biz bir deprem koordinasyon kurulu oluşturduk. O bölgede olası hastalık risklerini o yerinde izleyerek, inceleyerek görebilmek adına hem de o bölgede meslektaşlarımız var, enfeksiyon hastalıkları uzmanları. Onlarla dayanışmak, onlarla bilgi alışverişinde bulunabilmek, onlarla dayanışma duygularımızı iletmek için bir ekiple ilk önce dört yola, ardından İskenderun'a, sonra Antakya'ya uğradık. Antakya'dan Antep'e, Antep'ten Adıyaman, Besni, Adıyaman, Adıyaman'dan Elbistan, Elbistan'dan Kahramanmaraş'a uğradık. Oradan Adana'ya geçip Ankara'ya döndük. Yaklaşık 4 gün süren bir gezimiz oldu. Orada ne gördük? Yani aslında hakikaten sonuçta televizyonlarda çok izliyoruz. Hatta dronlarla çekilmiş görüntüleri izliyoruz ama orada görmek çok başka. Yani televizyonda izlediklerimizi 10'dan 100'le falan çarpmak lazım. Gerçekten bir felaket yaşanıyor. Tabii doğal afet, bunu hep biliyoruz ama maalesef bu doğal afet insan eliyle bir felakete dönüşmüş durumdaydı. Gördüğümüz en önemli şey buydu. Şehir merkezleri, özellikle Antakya, Maraş ve Adıyaman merkezleri de çok büyük yıkım söz konusuydu. Altyapı tamamen ortadan kalkmıştı. Su ve kanalizasyon şebekeleri tamamen ortadan kalkmıştı ve sağlık hizmetlerine erişmek son derece zor hale gelmişti. Sağlık kuruluşlarından da maalesef hasar gören ve çökenler söz konusuydu.
Şimdi orada bulunan hekimler ve uzmanlık dernekleri de açıklama yapıyor. Sizin de benzer bir açıklamanız oldu. Risk var, salgın yok diye. İshal vakaları görünüyor. Uyuz ve bit vakaları görülmeye başlandı. Tabii soğuğa bağlı olarak başkaca hastalıklar da mevcut. Ama şimdilik tabii yok. Salgının gelişmemesi için izlenimlerinizden değerlendirdikleriniz kadarıyla ilk başta yapılması gerekenler, ilk elden müdahale edilmesi gerekenler neler olabilir hocam?
Şimdi şöyle, aslında enfeksiyon hastalıklarının insanlık tarihinde yeri çok büyük. Çok büyük salgınlar yapmış, çok kişinin ölümüne sebep olmuş hastalıkları biz son 100 yıldır çok az görüyoruz, biliyorsunuz. Bunun az görmemizin iki sebebi var. Bir tanesi tabii ki aşılar. Aşıları bir kenara bırakayım. Ama esas olarak temiz içme suyunun sağlanması. Bu nedenle az görüyoruz. Ve kanalizasyon sistemlerinin kapalı olması. Şimdi deprem nedeniyle temiz içme suyu bulmakta problem var ve kanalizasyon sistemi tamamen tahrip oldu. İnsanlar maalesef tuvalet ihtiyaçlarını dışarıda gidermek zorunda kalıyorlar. Dolayısıyla hani 100 yıl, 200 yıl öncesine koşullarına dönmüş durumda orada yaşayan kişiler. Bu da salgın hastalıklara büyük bir ortam hazırlıyor, riski çok arttırıyor. Bizim orada olduğumuz sürece yaptığımız görüşmeler, enfeksiyon hastalıkları uzman arkadaşlarımız, oradaki idareciler ve diğer sağlık çalışanlarıyla görüşmelerimiz, evet, bir takım hani bit vakaları, uyuz vakaları, hatta ishal vakalarının bildirildiği yönündeydi ama depremden önce beklediğimiz sıklıkta, yani bir artış sorusu değildi ama sözünü ettiğim bu ciddi altyapı tahribatı önemli bir risk yaratıyor. Her an olabilir, her an başlayabilir. Üstelik komşumuz Suriye'de de bu deprem önemli tahribat yaptı ve Suriye'de kolera vakaları vardı deprem öncesinde. Kolera bizim ishalli hastalıklar arasında en korktuğumuzdur. Çünkü çok hızla bulaşır ve çok fazla su kaybına ve elektrolit kaybına sebep olarak ölümcül olabilir kolera. O yüzden bölgede kolera açısından da uyanık olmak gerekiyor. İshalli hastalıklar dışında solunum yoluyla bulaşan enfeksiyonlar, döküntülü hastalıklar, kızamık gibi, kızamıkçık gibi döküntülü hastalıklar ve sarılık, o da maalesef kanalizasyon yoluyla içme suyuna karışması ya da gıdalara karışmasıyla bulaşabilecek hepatit A ve hepatit E dediğimiz sarılık hastalıkları içinde uyanık olmak gerekiyor, dikkatli olmak gerekiyor orada. Ne yapılması gerekir diye sordunuz. Elbette ki ilk yapılması gereken bir an önce bu altyapının tamir edilmesi. Hem insanlara temiz su sağlanması. Aslında bölgenin her yerinde, Türkiye'de tabii insanların dayanışma duyguları çok yüksek. Bunu hep felaketlerde maalesef görüyoruz. Deprem bölgesinde her yerde temiz içme suyu vardı. Kapalı şişeler mahallelerde, sokak aralarında belli noktalara yığılmış bir şekilde vardı. Bunlar son derece güvenli, kapalı içme suları. Ama kullanma suyu yok. Temiz kullanma suyu yok. Ve tabii ki tuvaletler yok. Biz 6 ila 9. günler arasında oradaydık. 10. güne kadar oradaydık. Ve hala tuvalet sorunu çözümlenmemişti. Kurulmakta olan çadır kentlerde bile tuvaletler son derece yetersizdi. Bunların bir an önce çözülmesi gerekiyor. Bir diğer sorun da sağlık hizmetlerine ulaşım dediğim gibi. Hastanelerin bir kısmı çökmüştü, hizmet veremez durumdaydı. İşte basından biliyorsunuz İskenderun Devlet Hastanesi'nin bir bloğu çökmüş. Sağlık çalışanları diğer blokta artçı sarsıntılarla tedirginlik içerisinde çalışmak zorundalardı. Antakya'daki Eğitim Araştırma Hastanesi 8 yıl önce hizmete girmiş olan şehrin dışında ve ağır hasarlı, içi kullanılamazken bahçesine bir çadır hastane kurulmuş durumda, ama hani bize sorarsanız doğru bir tercih gibi görünmüyor. Çünkü şehrin dışında 10 kilometre uzak. Zaten yollar tahrip olduğu için oraya ulaşmak zor. İnsanların araçları enkaz altında kaldığı için oraya hastaların ulaşması zor. Ve birinci basamak sağlık hizmeti veren aile sağlığı merkezleri de genelde hep apartmanların altında giriş katlarında olduğu için, apartmanlar hep çöktüğü için büyük hasar almış basamak sağlık hizmetleri. Özellikle Antakya merkez ve Adıyaman-Maraş merkezde. Üstelik de burada çalışan sağlık çalışanları, hekimler, hemşireler arasında ciddi kayıplarımız oldu maalesef. Sırf Hatay'da 30'dan fazla doktor arkadaşımızı kaybettik. Onlarca hemşire arkadaşımızı kaybettik. Dolayısıyla birinci basamak sağlık hizmetlerinin de bir çöküşü söz konusu. Burayı da ayağa kaldırmak lazım. Salgın hastalıkları önlemek için bir diğer önemli yöntemimiz biliyorsunuz aşılama. Özellikle çocukluk aşılarının aksamaması gerekiyor. Türkiye'de sistem aile sağlığı merkezleri üzerinden aşıların yürütülmesi şeklinde ve aslında da çok da iyi işleyen bir sistemimiz var. 7/24 ısı takipli dolaplarda aşılar saklanıyor. Aile sağlığı hekimleri bunları ihtiyacı olan bebeklere ve kişilere yapıyordu. Ama şimdi aile sağlığı merkezleri çökünce aşılama ile ilgili de aksaklıklar söz konusu olacak. Bunların da bir an önce giderilmesi gerekiyor. Bunlar tabii idarelerin mutlaka yapması gereken şeyler. Bireysel olarak ne yapılabilir? Yani bireysel olarak oradaki insanlara bir tavsiyede bulunmak açıkçası ağır geliyor bize. Hani elinizi temiz tutun diyeceğiz. Çünkü aslında pek çok enfeksiyon hastalığından, en az yarısından enfeksiyon hastalıklarının sadece el temizliğiyle korunabilirsiniz. Ama hani su ve sabuna ulaşmak mümkün değil. Dolayısıyla hani lütfen hani yanlış anlaşılmasın. O bölgeden izleyen kişilerde anlayış göstersinler. Evet, biliyoruz, farkındayız. Gidip gördük orada. Su ve sabuna ulaşmak çok zor. Ama en azından o bölgede gıda üretenler ve gıda dağıtan kişilerin ellerini temiz tutmaları çok kritik. Bunun için alkollü el antiseptikleri kullanılabilir, ıslak mendiller kullanılabilir. Yine deprem bölgesinde yaşayan vatandaşların özellikle yemek yemeden önce ellerini olabildiğince temizlemeleri, yine ıslak mendillerle el antiseptikleri veya kolonya ile temizleyip öyle yemek yemeleri çok önemli. Bir diğer yapabilecekleri şey de olur da bir ishalli hastalık olursa ya da ateşleri çıkarsa olabilecek en yakındaki sağlık merkezine diyelim, artık kuruluşlar ayakta olmadığı için o bölgede, ama gönüllü sağlık hizmeti veren tabip odaları, Türk Tabipleri Birliği, bazı özel kuruluşların revirleri var. Orada gördük. Orada 7/24 çalışan doktor arkadaşlarımız var. Onlara başvurmaları lazım. Çünkü salgın hastalıkları önlemenin bir diğer yolu da olası bir bulaşıcı hastalığı erkenden fark edip topluma çok yayılmadan gerekli önlemleri alabilmek. Bunun için oradaki hekimlerin bu hastalıkların farkında olabilmesi için şikayeti olan kişilerin hekime başvurması gerekiyor. Takip sisteminin kurulması gerekiyor. Sürveyans dediğimiz bir takip sistemimiz var. Aslında Türkiye'nin her yerinde işleyen ama bu deprem nedeniyle orada da sorunlar artık yaşanan bir takip sistemi var. Bunu da hemen ayağa kaldırmak için Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bazı önlemler almıştı. Biz onu gittiğimizde onu da gözlemledik. Aslında bu sevindirici bir şey. Takip sistemi oluşturulmuş. Bu dört ana grup bulaşıcı hastalık sendromik takip dediğimiz yöntemle takip altına alınmış görünüyor ama bunda paylaşılmasını bekliyoruz biz bakanlıktan açıkçası. Yani günü gününe bu vaka sayılarının takip edilmesi güzel ama yetmez. Bunun oradaki hekimlerle, sağlık çalışanlarıyla paylaşılması gerekir ki hem sağlık çalışanları daha motive olsunlar, bir bildirim yapıyoruz ve bu değerlendiriliyor şeklinde motive olurlar. Hem de bölgelerindeki hastalıkların farkında olurlar. O yüzden bakanlığın bunu eksik bırakmaması gerekir diye düşünüyoruz. Kabaca yapılması gerekenleri ben böyle özetleyebilirim.
Son olarak peki şunu sormuş olayım hocam. Aslında birçok şeyin altını çizdiniz. Nasıl tedbirler alınması gerektiği bu zor şartlara rağmen yine neleri yapabileceğimize dair konuştunuz. Şimdi şöyle aslında hekimler Gölcük depremi ardından yaşanan bir kızamık salgınına dikkat çekiyorlar. Aşı takibinin yapılması gerekli dediniz. Kızamığa yine vurgu yaptınız. Koleraya karşı dikkatli olunması gerekiyor dediniz. Dün Forum Sağlık açıklamalarda bulunmuştunuz. Ben de takip ettim. Orada Strep A'ya da dikkat çektiniz ve bu süreçte artık atağa mı geçer, nasıl ifade edilir bilmiyorum ama Strep A'ya karşı da dikkatli olunması çağrısını yinelediniz. Şunu belirtmek istiyorum. Alandaki hekimler tabii gidip gördüğünüz koşulları SES MYK üyesi Dıkakı'nın oraya dair bir betimlemesi vardı bence çarpıcı. Toplu yaşam alanlarından daha çok toplama alanları gibi yani bu kadar elverişsiz koşullarda bir arada bulunuyor orada vatandaşlar dedi. Maalesef ama maalesef. Yani vatandaşların yakınlarını bulup defnettikleri süre zarfının haricinde göç ettiklerini, yakın illere özellikle göç ettiklerini görüyoruz. Tabii birçok aslında yoklukla da bu süreç zarfında baş ediyorduk. Aslında kızamığa dair geçtiğimiz haftalarda depremden hemen öncesinde bir uyarı verilmişti. Aşı yoklukları ve ilaç yokluklarını da yaşıyorduk. Tüm bunlar toplamında göçü de göz önünde bulundurursak nasıl daha tedbirli olunmalı ya da göç eden vatandaşlara ya da bilmiyorum bu çare nasıl yapılır
Ne
ya da o
önerebiliriz?
tedbir
Yani
çaresi
şöyle
nasıl olur? Bunu kısaca değerlendirmenizi rica edecektim.
sağ olun Kübra, aslında siz çok güzel toparlamış oldunuz. Şöyle evet, o bölgede barınma şansı çok yok. Benim de akrabalarım o bölgede yaşayan, Antakya'daki akrabalarım da buraya geldiler. Geldikleri yerdeki aile hekimliği birimlerine kayıtlarını yaptırsınlar mutlaka. Zaten depremzedelere tanınacak olan bir takım yaralarını sarmak için imkanlardan faydalanmaları için de kayıtlarını buraya almaları gerekiyor, gittikleri yerlere almaları gerekiyor. Ama sadece işin o kanı değil, sağlık kısmında düşünerek gittikleri bölgedeki aile hekimlerine kayıtlarını yaptırmalarını ve eksik olan aşılarını burada tamamlamalarını mutlaka öneriyoruz. Çocukların kızamık için aşılanması çok kritik. Ama hani burada çok büyük bir sorun yaşayacaklarını düşünmüyorum. Çünkü sağlık altyapısı korunmuş illerde çok sorun olmayacaktır. Ama asıl sizin belirttiğiniz o geçici yaşama alanları, çadır kent veya konteyner kentlerde büyük sorun olacak. Bölgede hava çok soğuktu. Dışarıda barınmak gerçekten çok zor. Ve çadırları ve konteynerları yerleştirebilmek için de yeterli alan olmadığı için aslında standartlara uymayan çadır kentlerin yapıldığını görmüş olduk. Türk Tepleri Birliği'nde bu konuda açıklaması oldu. Hani birbirine olması gereken mesafeden çok daha yakın yerleşimli çadırlar. İşte çadırlarda olması gerekenden daha fazla kişilerin barınması. Çadırların su ve kanalizasyon altyapısı, tuvalet altyapısının henüz yapılmaması gibi pek çok sorun var. Bu bölgede kalmak zorunda ve bu geçici yerleşim alanlarında yaşamak zorunda olan kişilerin de olabildiğince burada hizmet veren sağlıkçılara ulaşarak eksik kalan aşılarını olması ve herhangi bir şikayetleri olduğunda da vakit kaybetmeden yayılmasını engellemek açısından yine sağlık kuruluşlarına ya da sağlıkçılara başvurarak tedavileri ve koruyucu önlemleri alması gerekiyor. Tabii çok büyük bir sorun bu. Yani oradaki kişilerin başka şehirlere göç etmesi hastalıkların yayılımı açısından da bir problem yaratabilir. Ama neyse ki hani çok büyük bir, çok yoğun diyelim yani vaka sayısı, olgu sayısı açısından yoğun bir enfeksiyon hastalığı çok olmadığı için evet kızamık vakaları bildiriliyordu ama bunlar sporadik dediğimiz tek tük vakalar şeklindeydi. Dolayısıyla gittikleri bölge açısından şimdilik bir risk olmasını beklemiyoruz. Buralardaki altyapı korunduğu ölçüde.
Umarım söylediğiniz gibi olur. Vakalarda bir artış söz konusu olmaz. Bizim de bütün temennimiz bu yönde. Halen enkaz altından canlı çıkan vatandaşlarımız oluyor. Biz bir kez daha yaşamını yitiren tüm yurttaşlarımızın yakınlarına başsağlığı ve rahmet diliyoruz. Ve tüm bu bahsettiğiniz konular çerçevesinde de önlemlerin ve tedbirlerin bir an önce alınarak dileriz ki normalleşmenin hızlıca ve yine dayanışmayla bir arada sağlanmasının koşulları ve mümkünatı da gerçekleşmiş olur. Çok vakit ayırdınız. Programınız da yoğundu. Teşekkür ediyoruz bir kez daha
Rica ederim.
Alpay
Ben
Hocam.
teşekkür ederim.
Çok sağ olun.
Teşekkürler. İyi
Değerli
yayınlar diliyorum.
izleyenler, çok sağ olun. Değerli izleyenler, hafta yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.